Budala, Dostoyevski.
Ayrım 19.
Nastasya Filipovna, utanmaz ben miyim? Dedi. Ben de aptal gibi onları akşam yemeği için davet etmeye gelmiştim. Kız kardeşinizin bana nasıl davrandığını görüyorsunuz değil mi Gavril Ardalyoniç? Kız kardeşinin davranışı Ganya'yı yıldırım çarpmışa döndürmüştü. Ancak Nastasya Filipovna'nın bu kez gerçekten gitmeye hazırlandığını görünce çılgın gibi Varya'nın üzerine atıldı, kolundan yakaladı. Onu olduğu yerde yok etmek ister gibi, ''Ne yaptın?'' diye haykırdı. Kendini iyice kaybetmişti, bir şey düşünemiyordu. Varya zafer kazanmış, meydan okuyan bir biçimde kardeşinin yüzüne ''Ne olmuş yani?'' diye bağırdı. ''Ne diye sürüklüyorsun beni? Ananı aşağıladığı, bizleri de rezil ettiği için bir de özür mü dileyelim ondan, alçak adam?'' İki kardeş birkaç dakika karşılıklı durdular. Ganya hala Varya'nın kolunu tutuyordu. Varya kurtulmak için birkaç kere kuvvetlice elini çekti. Sonra kendinden geçerek ağabeyinin yüzüne tükürdü. ''Aşk olsun kıza!'' diye bağırdı Nastasya Filipovna. ''Bravo Piditsin, kutlarım sizi!'' Ganya'nın gözleri karardı. Büsbütün kendini kaybederek elini kız kardeşine doğru kaldırdı. Vursaydı tokat tam yüzüne gelecekti. Ama tam o anda bir el Ganya'nın havaya kalkmış o kolunu yakalayıverdi. Prens iki kardeşin arasındaydı. Geçirdiği sarsıntının etkisiyle tir tir titreyerek ''Yeter artık, bırakın!'' dedi. Ganya, ''Hep sen mi yoluma çıkacaksın?'' diye kükredi ve kudurgan bir halde Varya'yı bırakarak serbest kalan eliyle prense var gücüyle bir tokat indirdi. Kolye ellerini birbirine vurarak ''Aman tanrım!'' diye inledi. Her yandan şaşkınlık sesleri duyuldu. Prens bembeyaz kesildi. Garip, sitem dolu bakışlarını Ganya'nın gözlerine dikti. Dudakları titriyor, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Dudakları tuhaf, garip bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Sonunda oldukça yavaş bir sesle ''Bana vurabilirsin ama ona vurmana izin vermem.'' dedi. Birden dayanamadı. Ganya'yı bırakarak yüzünü elleriyle örttü. Odanın bir köşesine çekilerek duvara döndü. Boğuk bir sesle ''Yaptığınıza ne kadar pişman olacaksınız.'' dedi. Ganya gerçekten de bitkin bir haldeydi. Kolya prensi kucaklayıp öpüyordu. Daha sonra Rogojin, Varya, Pitisin, Nina Aleksandrovna, hepsi ihtiyar Ardalyon Aleksandroviç bile onu sardılar. Prens yüzünde hep o duruma uymayan gülümsemeyle ''Zarar yok efendim, zarar yok, zarar yok, zarar yok'' diye mırıldanıyordu. Rogojin de ''Hem öyle bir pişman olacak ki'' diye bağırdı. Bunun gibi bir koyuna... Başka sözcük bulamamıştı. Hakaret ettiğin için utanacaksın. Bırak şunları prens. Tükür hepsinin içine. Gel de Rogojin nasıl severmiş gör. Nastasya Filipovna da Ganya'nın yaptığına ve prensin karşılığına şaşıp kalmıştı. Az önceki yapmacık gülüşüne uygun düşmeyen, her zamanki solgun ve ciddi yüzü yeni bir duyguyla parlamıştı. Yine de bu duyguyu belli etmemeye çalışır gibi yüzündeki alaycı ifadeyi silmemeye çalışıyordu. Biraz önceki sorusunu hatırlayarak çok ciddi ''Vallahi onun yüzünü bir yerde gördüm ben'' dedi. Prens içten gelen bir sitemle ''Siz de utanmıyor musunuz?'' diye onu azarladı. ''Siz gerçekten şimdi görünmek istediğiniz gibi bir kadın mısınız? Buna imkan var mı?'' Nastasya Filipovna şaşırarak gülümsedi. Gülümsemesiyle bir şey gizlemek istiyor gibiydi. Bozulmuş bir halde Ganya'ya bakarak konuk odasından çıktı. Ama hole gitmeden döndü, çabuk adımlarla Nina Aleksandrovna'ya yaklaştı. Elini alarak dudaklarına götürdü. Kıpkırmızı kesilerek çabuk çabuk ve içten bir sesle ''Ben gerçekten şimdi göründüğüm gibi biri değilim. Tam prensin anladığı gibi.'' diye fısıldadı. Sonra dönerek odadan o kadar hızlı çıktı ki kimse neden geri geldiğini anlamadı. Yalnızca Nina Aleksandrovna'ya yaklaşarak elini öptüğünü görmüşlerdi, o kadar. Ama Varya hepsini görüp duymuştu. Genç kız Nastasya Filipovna'nın arkasından şaşkınlıkla bakıyordu. Ganya kendine geldi. Nastasya Filipovna'yı uğurlamaya koştu. Kadın dışarı çıkmıştı. Onu ancak merdivende yakalayabildi. Nastasya Filipovna, ''Gereği yok, gelmeyin!'' diye bağırdı. ''Hoşça kalın, akşama görüşürüz. Mutlaka gelin, duydunuz mu?'' Ganya kafası allak bullak geri döndü. İçinde eskisinden de ağır bir bilmece doğmuştu. Prens gözünün önünden gitmiyordu. O kadar dalmıştı ki Rogojin'in yardakçılarının onun peşinden telaşla evden çıktıklarını, önünden geçtiklerini, hatta kapıda onu itelediklerini fark edemedi bile. Hepsi bir ağızdan bağırışıp duruyordu. Rogojin Petitsin'le birlikte yürüyerek herhalde önemli ve acele bir işten söz ediyordu. Yanından geçerken "Kaybettin Ganya!" diye bağırdı. Ganya kuşkulu kuşkulu arkalarından baktı. 11. Prens konuk odasından çıktı, kendi odasına kapandı. Kolya onu yatıştırmak için koşup geldi. Zavallı çocuk bir türlü onu yalnız bırakmak istemiyordu. "Onları bırakmakla iyi ettiniz," dedi. "Asıl patırtı şimdi kopacak. Bunlar bizim için her günkü sahneler. Hep de şu Nastasya Filipovna yüzünden." "Sizin burası gerçekten ıstırap dolu, Kolya." "Öyle. Bunun sözünü bile etmeye değmez. Ama suç hep kendimizde. Benden daha mutsuz bir arkadaşım daha var. Onunla tanıştırayım mı sizi?" "Çok isterim. Arkadaşınız mı?" "Evet, hemen hemen arkadaş gibiyiz. Size bunları sonra anlatırım. Nastasya Filipovna ne kadar güzel, değil mi? Şimdiye kadar onu hiç görmemiştim. Oysa görmek için o kadar çaba gösterdim. Göz alıcı bir güzellik doğrusu. Ganya sevmiş olsaydı her yaptığını bağışlardım. Ama ne diye para alıyor, ne kadar kötü." "Evet, ağabeyiniz pek hoşuma gitmiyor." "Elbette. Hele şeyden, biliyor musunuz, bazı şeyleri söylemeyi hiç istemem. Ancak delinin, ahmağın ya da çılgınlık nöbetine kapılmış kötü biri böyle kalkıp tokat atabilir. Tokadı yiyen için bu ömrünün sonuna kadar silemeyeceği bir lekedir. Bu şerefsizlikten ancak kendisini aşağılayan kişinin kanını dökerek ya da önünde diz çöktürüp yalvartarak kurtulabilir. Bence bu anlamsız bir zulümdür. Lermontov'un maskeli balosunun ana fikri de bu. Doğal değil, gerçeğe aykırı. Ama Lermontov bu dramı çocuk sayılacak yaşta yazmış." "Ablanızdan çok hoşlandım. Ganya'nın suratına nasıl tükürdü, değil mi? Yamandır var ya. Ama siz tükürmediniz. Bunu cesaretsizliğinizden yapmadığınıza eminim. Ha, işte kendisi de geldi. İyi insan adının üstüne gelirmiş. Geleceğini biliyordum. Kusursuz değildir. Ama yine de soylu kızdır ablam. Var ya. Senin ne işin var burada?" diye çocuğu azarladı. "Hadi babanın yanına git. Sizi rahatsız mı ediyor prens?" "Hayır, tam tersine." "Ablamız başladı yine. Kötü yanı da bu onun işte. Hem ben babamın Rogojin'le gittiğini sanmıştım. Şimdi herhalde pişman olmuştur. Gidip ne yaptığına bir bakayım," dedi Kolya ve çıktı. "Çok şükür annemi götürüp yatırdım. Yeniden bir şey olmadı." Ganya son derece utanmış ve düşünceliydi. Boşuna da değil. Aldığı ders. "Size önce bir kere daha teşekkür etmeye, sonra da Nastasya Filipovna'yı önceden tanıyıp tanımadığınızı sormaya geldim." "Tanımıyordum." "O halde yüzüne karşı onun o türlü bir kadın olmadığını nasıl söylediniz? Hem tahmininiz de doğru sanırım. Çünkü gerçekten öyle olmadığı ortaya çıktı. Doğrusu bu kadına akıl erdiremiyorum ben. Bizi aşağılamak için geldiği belliydi. Ben önceden de hakkında çok şey işitmiştim. Ama bizi çağırmaya geldiğine göre annemize neden böyle davrandı? Yakın ahbabı Petitsin bile az önce onu hiç anlayamadığını söylüyordu. Ya Rogojin'le konuşması? Kendini bilen bir kadının konuşması mıydı o? Hem de kimin evinde? Annem sizin için pek meraklandı." "Prens, aldırmayın," dedi. Elini salladı. "Hem nasıl oldu da sizi dinledi?" "Ne dinlemesi? Davranışınız yakışıksız dediniz, birden değişiverdi. İyice etkilemişsiniz onu." Var ya bunu söylerken hafifçe gülümsemişti. Kapı açıldı, Ganya birden odaya girdi. Varya'yı gördüğü halde duraksamadı. Bir süre eşikte oyalandı, birden kesin bir hareketle prense yaklaştı. İçinden gelerek, "Çok adice bir şey yaptım, beni bağışlayın," dedi. Yüz çizgileri acı içinde olduğunu gösteriyordu. Prens ona şaşkınlıkla bakıyordu. Birden karşılık veremedi. Ganya sabırsızca, "Bağışlayın beni, özür dilerim. İsterseniz elinizi de öpeyim," diye üsteliyordu. Prens hiç ses çıkarmadan Ganya'yı kucakladı. İçten gelerek öpüştüler. Prens güçlükle nefes alarak, "Sizin böyle bir insan olduğunuzu hiç düşünmemiştim," dedi. "Ben sanıyordum ki siz böyle yapamazsınız. Suçumu kabullenmem sanıyordunuz, değil mi? Sizin bir budala olduğunuzu nasıl söyleyebilmiştim az önce? Siz başkalarının akıl erdiremediği şeylere nüfuz edebilecek güçtesiniz. Sizinle konuşulabilir ama konuşmamak daha iyi. Prens, ondan da özür dileyin diye Varya'yı gösterdi. Hayır, bunların hepsi düşmanım benim. Emin olun prens, deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Buradakiler insanı yürekten bağışlamasını bilmezler. Varya'ya sırtını döndü. Hayır, seni bağışlayacağım dedi Varya birdenbire. Bu akşam Nastasya Filipovna'ya gider misiniz? Emredersen giderim. Ama iyice düşün taşın. Bundan sonra oraya gidecek yüzümüz kaldı mı ki? Ganya öfkeyle güldü. Nastasya Filipovna öyle bir kadın değildir. Nasıl şaşırtıcı davranıyor. Usta öyle bir kadın olmadığını ben de biliyorum. Ustalığına da usta doğrusu. Sana nasıl davrandığının farkında mısın? Annemizin elini öptü. Ama hep göstermelik bunlar. Yerin dibine geçirdi seni. Bence 75.000'e değmez bunlar abi. Sana bunları soylu duygularını tümüyle yitirmemiş bir insan olduğun için söylüyorum. Beni dinlersen sen de gitme oraya. Sakın gitme. Bu işin sonu iyi değil. Heyecanlanan var ya sözünü tamamlayıp çıktı. Ganya gülümsedi. Hep böyle bunlar. Sanırlar ki bütün bunları bilmiyorum ben. Aslında hepsini onlardan daha iyi biliyorum. Ganya bunu söyledikten sonra kanepeye oturdu. Ziyaretini uzatmak istediği belliydi. Prens cesaretsizce, ''Hem bilip hem bu çileli yolu seçmenizin sebebi ne?'' diye sordu. ''75.000'e değmediğini bildiğinize göre.'' ''Bunu demek istemiyorum ben. Ama yine de şunu öğrenmek isterdim sizden. Bu çile 75.000'e değer mi, değmez mi sizce?'' ''Bence değmez.'' ''Belli.'' Demek böyle bir evlenmeye uygun bulmuyorsunuz, öyle mi? Bence çok yanlış. Öyleyse evleneceğim. Haberiniz olsun. %100 evleneceğim şimdi. Az önce hala kararsızlık içindeydim. Ama şimdi tamam. Bir şey söylemeyin. Ne diyeceğinizi biliyorum. Hayır. Ben sizin düşündüğünüzden söz etmiyorum. Kendinize olan güveniniz şaşırtıyor beni. Nasıl yani? Ne gibi bir güven? Nastasya Filipovna'nın size %100 varacağına, artık hiçbir sorun kalmadığına inanıyorsunuz. Üstelik de 75.000'i cebinize sayıyorsunuz. Belki de bu konuda benim bilmediğim bir şeyler var. Ganya ani bir hareketle prense doğru eğildi. Tabii ki her şeyi bilmiyorsunuz. Öyle olmasa böyle bir yükün altına ne diye gireyim ben? Yalnız para için evlenmelerde sonradan paranın kadının elinde kaldığına sık sık rastlanıyor. Bizimki öyle olmayacak. Bizde bir fark var. Ganya bunları üzüntülü bir tavırla düşünerek söyledi. Sonra yanıtına gelince bu konuda hiç kuşkum yok artık. Sizde beni reddedeceği kuşkusu nasıl uyandı? Ben gördüklerime göre konuşuyorum. Biraz önce Varvara Ardalyonovna'nın da söylediklerini duydunuz. Onlar ne dediklerinin farkında değiller. Nastasya Filipovna gördünüz Rogojin'le alay ediyordu. Orası tamam, bunu ben de anladım. Düpedüz alay ediyordu. O zaman korkmuştum ama şimdi farkına vardım. Ya onun annemle babama ve Varya'ya karşı davranışını ele alırsak? Ayrıca size karşı da. Olsun. Bu öteden beri kadınlara özgü bir öç alma biçimi. Son derece titiz, kuşkulu, onuruna düşkün bir kadın o. Tıpkı memuriyette ezildiğine, itelendiğine inanan biri gibi kendini göstermek çabasıyla çevresine hakaret etmeye kalkıştı. Gerçi bu arada bana da. Bunu inkar etmiyorum. Yine de bana varacak. İnsan onurunun ne tür oyunlar çıkardığını bilmezsiniz siz. Bu kadın başkasının metresi olduğunu bildiğim halde onunla sırf parası yüzünden evlendiğim için beni bir alçak sayıyor. Yalnız başkasının onu daha da alçakça aldatabileceğini düşünmüyor. Başka birisi onun düşüncelerini öne sürerek, kadınlarla ilgili bir takım konular açarak onu istediği gibi çekip çevirecekti. Bu gurur düşkünü budalayı, soylu kalbi ve başından geçen felaket nedeniyle aldığını söyleyerek, hem de pek kolayca kandırarak, yine de onunla değil, parasıyla evlenecekti. Ben bu yaltaklanmalara sarılıp alçalmadığım için kendimi beğendiremiyorum. Oysa böyle davranmalıymışım. Öte yandan onun yaptığı da aynı şey değil mi? Öyleyse ne diye bana bu kadar hakaret ediyor, türlü türlü oyun oynamaya kalkıyor? Karşısında boyun eğmeyip başımı dik tuttuğum için mi? Görüşürüz o halde. Önceleri gerçekten sever miydiniz onu? Başlangıçta severdim ama yeter artık. Bazı kadınlar ancak aşk hayatına uygundur. Benimle aşk hayatı yaşasın demek istemiyorum. Uslu durursa benden de şikayeti olmaz. Baş kaldıracak olursa o anda bırakırım. Ama paraları da alıp götürürüm. Gülünç olmaya hiç niyetim yok. Her şeyden önce gülünç olmak istemem.
Ayrım sonu.